5. ayrım, 7. papirüs, Wilbur Smith, sayfa 42. Tepelerin eteğinde yemyeşil uzanan bir düzlük vardı. Bir hafta önce yağan kardan geride kirli gri yığınlar kalmıştı. Av görevlisi düzlüğe numaralı kazıklar diktirmişti. Av başlamadan önce kura çekilmiş, avcılar da hangi kazığın yanından ateş edeceklerini öğrenmişlerdi. Şimdi her erkek bir kazığın yakınında duruyor, hemen arkasında iki çifteyle yardımcısı bekliyordu. İlk silah boşalır boşalmaz ikinciyi uzatmaya hazırdılar. Hepsi de sülünlerin ortaya çıkacakları tepelere doğru bakıyorlardı. "Ryan, onlardan hangisi Sir Nicholas?" diye seslendi. Georgina avcıların oluşturduğu sıranın en ucunu işaret etti. "Şu uzun boylu olanı." Aynı anda av görevlisi emretti.
"Asılca sola, tekrar dövmeye başlayın."
Bu dikkatle yönetilen nazik operasyon sırasında bağırıp çağırarak kuşları ürkütmek yoktu.
"Ağır ağır ilerleyin, kuşlar havalanırken durun."
Bütün sıra adım adım ilerledi. Roy'un önündeki çalı ve dikenlerin arasında sülünlerin kımıldadıklarını işitti. Kuşlar zorunlu olmadıkça uçmak niyetinde değillerdi. Önlerinde yine bir hendek vardı ve hemen hemen geçilmesi imkansız çalı yığınlarıyla doluydu. Labrador gibi iri köpekler bu dikenli engelin içine girmek istemediler. Georgina sert bir ıslık çaldı. Maggie'in kulakları dikildi. Hayvan iyice ıslanmış, tüyleri çamurlanıp diken içinde kalmıştı. Güler gibi açtığı ağzının yanından pembe dili sarkıyordu. Islak kesik kuyruğunu neşeyle sallamaktaydı. O anda İngiltere'deki en mutlu köpek oydu. Yapması için eğitildiği görevi yerine getiriyordu.
"Georgina, haydi gel Magic," diye emretti. "Oraya gir, kuşları çıkar."
Magic dikenli çite dalarak gözden kayboldu. Hayvanın etrafı araştırıp her yeri kokladığı çıkan seslerden anlaşılıyordu. Sonra müthiş bir gıdaklama ve kanat çırpma sesleri duyuldu. Bir çift kuş çalıların arasından fırladı. Dişi olanı öndeydi. Tavuk boyunda tüyleri mat, dikkati çekmeyen bir kuştu. Ama onu yakından izleyen erkek şahaneydi. Kafası yanar dönerli yeşildi. Yanakları ve sarkık gerdanı da kırmızı. Siyah ve tarçın rengi çizgili kuyruğu hemen hemen gövdesiyle aynı uzunluktaydı. Tüylerinin geri kalanı da renk renkti. Kuş yükselirken alçak gri bulutların önünde bir imparatorun attığı paha biçilmez bir mücevher gibi parladı. Ryan bu güzel sahne karşısında soluğunu tuttu. Dişi erkeği sanki peşinden sürüklüyordu. İki kuş yükseldiler, sonra dağların tepelerini kamçılayan rüzgar birdenbire onları yakalayarak vadiye doğru fırlattı. Sıradaki dövücüler bu anın zevkini çıkardılar. Bunu sağlamak için az uğraşmamışlardı. Kuşların ilerlemesini sağlamaya çalışırken rüzgar seslerini hafifletip alçaltıyordu. Bir sülünün tüfeklerden kurtulacak kadar yükseklerden hızla uçması hoşlarına gidiyordu.
Sevinçle ileri diye aykırdılar. Tamam.
Bu kez sıra farkında olmadan durmuştu. Rüzgarda sağa sola dönen çiftin uçuşunu seyrediyorlardı. Vadide avcılar başlarını gökyüzüne doğru kaldırmışlardı. Yüzleri yeşil fonun önünde renkli uçuk noktalar gibi duruyordu. Sülünler en yüksek hızlarına eriştikleri sırada avcıların endişeleri hissedilir bir boyuta ulaşmıştı. Sülünler artık kanat çırpmıyorlardı. Kanatlarını kapamış vadiye doğru dalışa geçmişlerdi. Bu avcıların karşılaşabileceği en çetin durumdu. Çok yükseklerdeki bir çift sülün güçlü bir rüzgarın önünde uçarken en yüksek hıza ulaştıkları anda kanat çırpmaktan vazgeçmişlerdi. 12 kalibrelik çiftelerin ateş alanının tam sınırından geçeceklerdi. Aşağıdaki adamların 3 boyutta da hızı ve kurşunun gidişini hesaplamaları gerekiyordu. En usta nişancılar bile ancak kuşlardan birini vurmayı umabilirlerdi. Kim ikisini birden düşüreceğini düşünmeye cüret edebilirdi.
"Georgina, bir pounduna bahsi giriyorum," diye seslendi. "İki kuşun da vurulmayacağına bahsi girerim."
Ama onu duyanların hiçbiri de bahse girmeye yanaşmadı. Rüzgar kuşları yavaş yavaş yana doğru itiyordu. Sülünler uçarken avcıların oluşturduğu sıranın ortasına doğru gitmişlerdi. Ama şimdi uca doğru sürükleniyorlardı. Ryan aşağıdaki adamların açı değişir, kuşlar kendilerine doğru gelirken sırayla hazırlandıklarını gördü. Rüzgar kuşları yana iterkense gevşediler. Hepsinin de rahatladıkları belliydi. Bütün gözler üzerlerine dikilmişken bu ulaşılamayacak hedefe ateş etmekten kurtulmuşlardı. Sonunda kuşlar sıranın en ucundaki uzun boylu avcıya doğru gittiler. Diğer avcılardan biri alayla ''Kuşlar sizin'' diye seslendi. Roy'un soluğunu tutmuş bir halde beklediğini fark etti. Nicholas Quentin Harper kuşların yaklaştıklarının farkında değilmiş gibiydi. Uzun boylu adam rahat bir tavırla duruyordu. Omuzlarını hafifçe kamburlaştırmış, çiftesini sağ kolunun altına sıkıştırmıştı. Namlusu yere bakıyordu. Dişi kuş gökyüzünde kendisiyle 60 derecelik bir açı yapacağı noktaya eriştiği sırada Harper ilk kez hareket etti. Çiftesiyle geniş bir kavis çizdi. Dipçik omzuyla yanağına değdiği anda ise ateş etti. Ama hala çifteyle kavis çizmeyi sürdürüyordu. Uzaklık silah sesinin Roy'una ulaşmasını geciktirdi. Genç kadın tüfeğin geri teptiğini ve namludan bir an uçuk mavi bir dumanın fışkırdığını gördü. Dişi kuş başını birdenbire arkaya atıp kanatlarını sıkıca kaparken Nicholas çiftesini indirdi. Kuşun vücudundan tüyler kopmamıştı. Çünkü kurşun başına gelmiş ve sülün hemen ölmüştü. Hayvan yere doğru düşerken Roy'un silahın sesini duydu. Bu sırada erkek sülün yukarılarda Nicholas'ın tam tepesindeydi. Adam yine çifteyle rahat bir kavis çizerken bu kez gövdesini biraz geriye verdi. Vücudu belinden gerilmiş bir yay gibi eğildi. Kavis en yüksek noktasına eriştiği sırada tüfek yine elinde geri tepti. Roy'un hem düş kırıklığı hem de memnunlukla ıskaladı diye düşündü. Çünkü erkek sülün bir şey olmamış gibi ilerliyordu. Genç kadının bir yanı güzel kuşun kurtulmasını, bir yanı da Nicholas'ın başarılı olmasını istiyordu. Yüksekteki sülün kanatlarını daha da kapattı ve yuvarlanmaya başladı. Roy'un kurşunu sülünün kalbine isabet ettiğinden haberi yoktu. Kuş birkaç saniye sonra öldü ve sıkıca kapattığı kanatları gevşediği zaman durumu anladı. Erkek kuş yere düşerken dövücüler birdenbire aynı anda takdirle bağırmaya başladılar. Buz gibi kuzey rüzgarında sesleri hafif ama heyecanlıydı. Diğer avcılar bile onlara katıldılar. Harika bir atıştı bu. Roy onlara katılmadı ancak bir an soğuğu da yorgunluğunu da unutmuştu. Bu iki atışın müthiş bir ustalık gerektirdiğinin farkındaydı ve olaydan etkilenmişti. Hatta biraz hayranlık bile duyuyordu. Nicholas'ı daha ilk görüşünde Droid'in onunla ilgili hikayelerinin neden olduğu beklentiler gerçekleşmişti. Son av da biterken hava kararmaya yüz tutmuştu. Koruda, kenarında yorgun dövücüler ve köpeklerinin beklediği patikadan eski bir ordu kamyonu homurdanarak indi. Taşıt yavaşlarken hepsi ona bindiler. Georgina arkasından iterek Roy'una yardım etti. Sonra da Magic'le kızını izledi. Ana kız memnunlukla uzun, sert sıralardan birine oturdular. Georgina etrafındaki yardımcılar ve dövücülerin şakayla karışık konuşmalarına katılırken bir sigara yaktı. Roy'un sıranın ucuna yerleşmişti. Böyle zor bir günü başarıyla atlattığını düşünerek bunun zevkini çıkarıyordu. Yorgun ve rahattı. Garip bir mutluluk duyuyordu. Bütün bir gün parşümenin çalınmasını da Droid'in öldürülmesini de düşünmemişti. Kendisini korkunç bir ölümle tehdit eden düşmanını da öyle. Kamyon tepeden indi ve düzlüğe varınca yavaşlayarak yeşil bir Range Rover'ın geçmesi için yana kaydı. İki taşıt aynı hizaya geldikleri sırada Roy'un dönüp pahalı arabanın şoför yerinin yanındaki açık pencereden içeri baktı. Direksiyona geçmiş olan Nicholas Quentin Harper'ın gözlerinin içine. Genç kadın ilk kez adama yüz hatlarını görebilecek kadar yaklaşıyordu. Onun sandığı kadar yaşlı olmadığını fark edince şaşırdı. Nicholas'ın Droid'in yaşıtı olduğunu sanmıştı. Oysa adam ancak 40'ındaydı. Gür, karışık saçlarında ilk aklar belirmeye başlamıştı. Teni güneş ve açık havadan etkilenmiş yanmıştı. Açık havada yaşayan bir erkeğin yüzüydü bu. Siyah kalın kaşlarının gölgelediği gözleri yeşildi. Bakışları sanki insanın içine işliyordu. Ağzı büyük ve biçimliydi. Şimdi şoförün koyu bir Yorkshire lehçesiyle kendisine seslenerek yaptığı şakaya gülmekteydi. Ne var ki gözlerinde yine de hüzün ve keder vardı. Bir trajedinin izleri. Rowan profesörün sözlerini hatırladı. Nicholas'la sevdiklerini kaybetmişti. Genç kadın adama acıdı. Kayba uğrayan, yas tutan yalnız kendisi değildi. Nicholas Rowan'ın gözlerine baktı ve kadın adamın yüzündeki ifadenin değiştiğini gördü. Çekici bir kadındı. Bir erkeğin bunu ne zaman fark ettiğini de hemen anlardı. Nicholas'ı etkilemişti ama bu Roy'u da memnun etmedi. Droid için duyduğu keder hala güçlü ve acı vericiydi. Rowan gözlerini kaçırdı ve Range Rover'da yoluna devam etti. Roy'un üniversitede verdiği konferans çok başarılı oldu. Genç kadın usta bir konuşmacıydı, konusunu da çok iyi biliyordu. Kraliçe Lostris'in mezarının açılmasını ve sonra papirüslerin bulunmasını anlatırken dinleyicilerini adeta büyüledi. Salondakilerin çoğu kitabı okumuşlardı. Daha sonra sorular sorulurken Roy'un kitabın ne kadarının gerçek olduğunu anlamak için sıkıştırdılar. Genç kadın bu konuda çok dikkatli davranmak zorunda kaldı. Yazar aleyhinde sert konuşmak istemiyordu. Daha sonra Profesör Dixon Roy'unla Georgina'yı yemeğe götürdü. Öğrencisinin başarısına çok sevinmişti. Bunu kutlamak için listedeki en pahalı klareti seçti. Roy'un şarap içmek istemediğinde ise şaşırdı. Sonra da ah tanrım diye özür diledi. Senin Müslüman olduğunu unutmuştum. Roy'un düzeltti. Ben koptum. Şarabı içmememin dinle de bir ilgisi yok. Sadece tadından hoşlanmıyorum. Georgina adama aldırmayın dedi. Ben kızım gibi mazoşist olmaya meraklı değilim. Bu güzel şarabı bitirmek için size yardım edeceğim. Profesör Claret'in hoş etkisi altında gevezeleşti. İki kadını yıllar boyunca katıldığı kazılardan söz ederek eğlendirdi. Ancak kahvelerini içerlerken Roy'una döndü. ''Tanrım, az kalsın unutuyordum. Quentin Park'taki müzeye gitme işini ayarladım. Bu hafta herhangi bir gün öğleden sonra oraya gidebilirsin. Sadece bir gün önce Bayan Street'e telefon et. O seni bekler ve içeri alır. Bayan Street, Nicholas'ın basın danışmanı.'' Roy'un amdesi onu av partisine götürürken Quentin Park'ın yolunu öğrenmişti. Şimdi ise cipte yalnızdı. Malikanenin süslü büyük bahçe kapıları dökme demirdendi. Biraz ileride yol ikiye ayrılıyordu. Yolun kenarındaki tabelalar nereye gidileceğini gösteriyorlardı. Quentin Hall, özel, yönetici ve müze. Müzeye giden yol bir kavis çizerek geyiklerin bulunduğu parktan geçiyordu. Sarımsı kahverengi geyikler kışın çıplaklaştırdığı meşe ağaçlarının altında otluyorlardı. Roy'un hafif sisin arasından büyük konağı gördü. Profesörün verdiği kitaptan anlaşıldığına göre evi Sir Christopher Vernon 1693'te yapmıştı. Usta bahçe mimarı Capability Brown da 60 yıl sonra parkları yaratmıştı. Sonuç kusursuz diye tanımlanabilirdi. Müze konaktan 750 metre ötede bakır yapraklı huşlardan oluşan bir korudaydı. Geniş bir binaydı. Yıllar geçtikçe binaya pek çok ek yapılmış olduğu anlaşılıyordu. Bay Street yan kapıda bekliyordu. Roy'unu içeri alırken kendini tanıttı. Orta yaşlı, kır saçlı, kendine güvenen bir kadındı. Pazartesi akşamı konferansınızdaydım. Çok ilginçti. Sizin için broşür de getirdim ama eşyaların kataloglarının dikkatle yapılmış olduğunu göreceksiniz. Her şey gerektiği gibi açıklanmış. Bu iş için hemen hemen 20 yıl çalıştım. Bugün başka ziyaretçi yok. Müze sizin. Burada istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Ben şimdi gidiyorum. Akşam 5'te döneceğim. Size yardım etmemi isterseniz bürom koridorun dibinde. Lütfen beni aramaktan çekinmeyin. Roy'un Afrika'ya özgü memeli hayvanların sergilendiği bölüme girer girmez büyülendi. Piramitler salonunda kıtada yaşayan her kısa ve uzun kuyruklu maymun türü vardı. Gümüş sırtlı dev erkek gorilden siyah beyaz uzun tüylü narin kolobusa kadar her tür temsil ediliyordu. Bazı örnekler yüzyıldan daha uzun bir süreden beri müzedeydiler ama iyi korunmuşlardı ve doğal çevrelerini gösteren boyalı dioramalarının önünde ustalıkla sergilenmekteydiler. Müzede hayvanların postlarını doldurma konusunda uzman kimselerin ve usta sanatçıların çalıştıkları anlaşılıyordu. Roy'un bütün bunların neye mal olduğunu tahmin edebiliyordu. Alayla çalınan freskten alınan 5 milyon doları uygun bir biçimde harcamışlar diye düşündü. Roy'un antilop salonuna geçerek oradaki şahane hayvanlara hayretle baktı. Artık soyu tükenmiş olan Angola yani Hippotragus nigervari yani türü siyah dev antilop ailesini gösteren bir dioramanın önünde durdu. Hayran hayran arkaya doğru uzanan iri boynuzlu beyaz göğüslü simsiyah erkek antilopa bakarken onun Quentin Harper ailesinden biri tarafından öldürülmüş olmasına üzüldü. Sonra kendini toparladı. Hayvanı öldüren avcı koleksiyoncunun garip merakı ve hırsı olmasaydı gelecek nesiller belki de görkemli yaratığı hiç göremeyeceklerdi. Roy'un bir sonraki salona gitti. Burası Afrika fillerine ayrılmıştı. Genç kadın odanın ortasındaki bir çift fil dişinin önünde durdu. Öyle büyüklerdi ki Roy'un dişleri canlı bir hayvanın taşıdığına adeta inanamadı. Bu dişler daha çok eski Greklerin av tanrıcası Diana için yaptıkları bir tapınağın sütunlarına benziyorlardı. Roy'un katalog kartını okumak için eğildi. Afrika filinin Loxodonta africana dişleri. Fili Sir Jonathan Quentin Harper 1899'da Lado bölgesinde avladı. Sol diş 130 kilogram, sağ diş 136,5 kilogram. Büyük dişin boyu 3,40 metre, çevresi 9,60 metre. Bunlar bir Avrupalı tarafından ele geçirilen fil dişlerinin en büyükleridir. Dişlerin boyu Roy'ınkinin hemen hemen iki katıydı. Enleri de yine genç kadının belinin iki misli. Roy'un Mısır salonuna giderken hayretle o dişleri taşıyan hayvanın boyunu ve gücünü düşündü. Sonra gözü odanın ortasındaki heykele ilişti ve birdenbire durakladı. İkinci Ramses'in cilalı kırmızı granitten yapılmış bir heykeliydi bu. Firavun burada Tanrı Osiris olarak gösteriliyordu. Heykelin yüksekliği 4,5 metreydi. Tanrı İmparator kaslı bacaklarıyla yürüyecekmiş gibi öne doğru bir adım atmıştı. Ayaklarında sadece sandalları vardı. Bir de kısa etekliği. Sol elinde bir savaş yayının parçasını tutuyordu. Bunun iki ucu da kırılmıştı. Heykel binlerce yıl boyunca sadece bu kadar zarar görmüştü. Geri kalan kısım kusursuzdu. Kaide'de taş oyma ustasının keskisinin izleri bile görülebiliyordu. Firavun'un sağ elinde ise üzerinde kraliyet işareti olan bir mühür vardı. Haşmetli kafasına aşağı ve yukarı krallıkların çifte tacını takmıştı. Yüzünde sakin ama esrarlı bir ifade vardı. Roy'un heykeli hemen tanıdı. Bunun eşi Kahire Müzesi'nin büyük salonunda duruyordu. Genç kadın bürosuna giderken her gün onun önünden geçerdi. Roy'un öfkelenmeye başlamıştı. Bu onun kendi Mısır'ının en büyük hazinelerinden biriydi. Ülkesinin kutsal yerlerinden biri soyulmuş ve heykel oradan çalınmıştı. O buraya ait değildi. Heykelin yeri Ulu Nehir Nil'in kıyılarıydı. Roy'un heykeli yakından incelemek ve kaidedeki hieroglifleri okumak için ilerlerken şiddetli duyguları yüzünden titriyordu. Hieroglif yazıların ortasında yine kraliyet işareti vardı.
''Ben ilahi Ramses'im. 10.000 savaş arabasının efendisiyim. Benden korkun ey Mısır'ın düşmanları.''
Roy'un yazıyı yüksek sesle okumamıştı. Bunu arkasında duran yumuşak ve kalın sesli biri yapmıştı. Roy'un irkildi. Birinin kendisine yaklaştığını fark etmemişti. Hızla döndü. Adam çok yakınında duruyordu. Ona dokunacak kadar yakındı. Nicholas ellerini biraz biçimsizleşmiş mavi bir hırkanın ceplerine sokmuştu. Bunun bir dirseğinde bir delik vardı. Blue Jean'in rengi ise solmuştu. Ayaklarına eski ama markalı kadife terlikler giymişti. Bazı İngiliz erkeklerin hoşlandığı kibar kılıksızlıktı bu.
''Affedersiniz, sizi korkutmak istemedim.''
Nicholas özür dilercesine tembel tembel gülümsedi. Dişleri bembeyaz ama hafifçe eğriydi. Sonra birdenbire yüzündeki ifade değişti. Roy'unu tanımıştı.
''Ah, o sizsiniz.''
Roy'un adam onu kısa bir an gördüğü halde hatırladığı için gururlanmalıydı belki de. Ne var ki Nicholas'ın gözlerinde belirip kaybolan bir ifade onu sinirlendirdi. Ama yine de adamın uzattığı elini görmezlikten gelemezdi. Soylu İngiliz kendini Nicholas Quentin Harper diye tanıttı. ''Siz Percival Dixon'ın eski öğrencisi olmalısınız. Galiba geçen perşembe sizi avda görmüştüm.'' Nicholas'ın tavırları dürüst ve dostçaydı. Roy'un öfkesi geçti. Evet, ben Royan Alsimma'yım. Kocam Dwight Alsimma'yı tanıyordunuz sanırım.
Dwight? Ah tabii, onu tanıyorum. Harika bir insandır. Onunla çölde bir aylık zaman geçirdik. Dünyanın en iyi insanlarından biridir. Şimdi nasıl?
Öldü. Royan böyle açık açık kalpsizce konuşmak istememişti. Ancak aklına başka cevap da gelmemişti.
Çok üzüldüm, bunu bilmiyordum. Ne zaman ve nasıl oldu?
Geçenlerde, 3 hafta önce onu öldürdüler.
Ah tanrım, Royan Nicholas'ın gözlerindeki anlayış dolu ifadeyi gördü ve onun da bir hayli acı çektiğini hatırladı. Daha 4 ay önce Kahire'ye Dwight'e telefon ettim. Her zamanki gibi çok sevimliydi. Katili buldular mı?
Royan hayır der gibi başını salladı. Adamın gözlerinin dolduğunu görmemesi için başını çevirerek etrafına, salona baktı. Burada olağanüstü bir koleksiyonunuz var. Nicholas kadının konu değiştirme isteğine hemen uydu.
Bunu daha çok büyük babama borçluyuz. Evelyn Baring'in yanında çalışıyordu. Ondan düşmanları çekilmez adam diye söz ederlerdi. O,
Royan adamın sözünü kesti. Evet, 1. Cromer kontu Evelyn Baring'den söz edildiğini duydum. 1883-1907 yılları arasında Kahire'de İngiliz Başkonsolosluğu görevini yaptı. Tam yetkili özel elçi sayıldığı için o sürede halkıma bir diktatör gibi davrandı. Kimse ona karşı gelemedi. Dediğiniz gibi onun epeyce düşmanı vardı.
Nicholas'ın gözleri hafifçe kısılmıştı. Percival en iyi öğrencilerinden biri olduğunuzu söyleyerek beni uyardı. Ama fazla milliyetçi olduğunuzdan söz etmemişti. Ramses'in heykelinin altındaki yazıyı sizin için çevirmeme hiç gerek olmadığı da anlaşılıyor.
Royan, babam da Cemal Abdülnasır'ın mahiyetindeydi diye mırıldandı. Kukla Kral Faruk'u o devirdi ve sonunda da Britanya'nın Mısır üzerindeki egemenliğini sona erdirdi. Başkan olarak İngilizlerin çirkin saldırılarına rağmen Süveyş kanalını millileştirdi.
Nicholas ha diyerek güldü. Yolun karşı yanlarındayız. Ama çok şey değişti. Düşman olmamız gerekmediğini umarım.
Royan orası öyle deyip başını salladı. Dwight size çok değer veriyordu.
Ben de ona. Nicholas konuyu yeniden değiştirdi. Kraliyet Uşaptileri koleksiyonumuzla çok gururlanıyoruz. Eski krallıktan sonra Ptolemy'ye kadar her firavunun mezarından örnekler var burada. İzin verin de size göstereyim.
Royan Nicholas'ın peşinden salonun bir duvarını kaplayan dev bir cam ekranlı dolaba doğru gitti. Bunun bütün raflarına bebeklere benzeyen biblolar dizilmişti. Bu uşaptiler mezarlara ölen krallara, gölgeler aleminde hizmetçiler ve esirlik etmeleri için konulurlardı. Nicholas kendi anahtarıyla dolabın camlı kapağını açtı. Sergilenen bebeklerden en ilgincini almak için uzandı.
Bu firavun Tutankamon, Ay ve Horemheb'in emrinde çalışan Maya'nın Uşabdisi. Onu M.Ö. 1343'te ölen Ay'ın mezarında buldular.
Bebeği genç kadına uzattı. Royan da 3000 yıllık hiyeroglifi yüksek sesle okudu. Sanki o sabahki gazetenin başlıklarını okuyormuş gibi kolaylıkla,
''Ben iki krallığın hazedarı Maya'yım. İlahi firavun Ay adına cevap vereceğim. O sonsuza kadar yaşasın.''
Genç kadın bu sözleri özellikle adamı denemek için Arapça söylemişti. Nicholas da aynı dilde cevap verdi. Arapçayı rahatlıkla konuşuyordu.
Profesör Dixon'ın doğru söylediği anlaşılıyor. Siz olağanüstü bir öğrenciymişsiniz.
Sonra ikisi de kendilerini ilgilendiren konuya daldılar. Kah İngilizce, kah Arapça konuşuyorlardı. Aralarındaki o hafif düşmanlık kaybolmuştu. Ağır ağır salonda dolaşıyor, her dolabın önünde durarak raflardaki kalıntıları tek tek inceliyorlardı. Sanki binlerce yıl geriye gitmişlerdi. Böylesi eski eserlerin karşısında saatlerin ve günlerin önemi kalmamış gibiydi. Bayan Street gelip konuşmalarını yarıda kestiğinde ikisi de şaşırdılar.
''Ben artık gidiyorum Sir Nicholas. Kapıyı kilitleyip alarmı çalıştırır mısınız? Nöbetçiler görevlerine başladılar bile.''
Nicholas saat kaç diye sordu. Sonra da bileğindeki paslanmaz çelik Rolex Submariner'ına bakarak bu sorusunu kendi cevapladı.
5:40 geçiyor. Gün nasıl oldu da böyle çabucak sona erdi?
Abartılı bir tavırla içini çekti.
Güle güle Bayan Street, sizi bu kadar beklettiğimiz için özür dileriz.
Kadın alarmı çalıştırmayı unutmayın diye onu uyardı. Sonra da Royan'a baktı. Sevdiği konulardan birine daldı mı her şeyi unutur. patronuna karşı hoşgörülü, sevecen bir teyze gibi davranıyordu. Nicholas bir gün için yeterli emir verdiniz diyerek güldü. Güle güle Roy'na döndü. Droid'le birlikte ele geçirdiğimiz bir şeyi size göstermeden gitmenize izin veremem. Birkaç dakika daha kalabilir misiniz? Genç kadın başını salladı. Adam onun kolunu tutacakmış gibi uzandı, sonra da elini çekti. Arap dünyasında bir kadına dokunmak böyle kayıtsızca da olsa bir hakaret sayılırdı. Roy'un onun bu nezaketini takdir edip inceliğinden ve rahatlığından biraz daha hoşlandı. Nicholas, Roy'unu salonlardan geçirerek üzerinde özel, sadece çalışanlar girebilirler yazılı bir kapıya götürdü. Oradan uzun bir koridora girerek en dipteki odaya gittiler.
Benim özel yerim.
Nicholas Roy'unu odaya soktu. Karışıklık için özür dilerim. Önümüzdeki yıllardan birinde burayı toplamalıyım. Eskiden karım, birdenbire susarak yazı masasındaki gümüş çerçeveli aile fotoğrafına baktı. Nicholas'la güzel, esmer bir kadın meşenin etrafına uzanan dalların altında bir kilemin üzerinde oturuyorlardı. Yanlarında iki küçük kız vardı, annelerine çok benziyorlardı. Kızlardan küçüğü babasının kucağında oturuyordu. Büyüğü ise çiftin arkasında duruyor, bidillisinin dizginlerini tutuyordu. Roy'un yan gözlü adama baktı. Nicholas'ın bakışlarındaki o mahvedici acıyı gördü. Adamı utandırmamak için odada etrafına bakındı. Buranın Nicholas'ın çalışma odası ve atölyesi olduğu anlaşılıyordu. Geniş, rahat bir yerde. Eşyalar Nicholas'ın karakterindeki zıtlıkları yansıtıyorlardı. Kitaplara dalan bir bilim adamına karşı bir maceracı. Karma karışık kitapların ve müzelik eşyaların arasında oltalar vardı. Duvardaki çengele av ceketi, bir çiftenin branda bezinden yapılmış kılıfı ve üzerinde NQH harfleri olan deri bir kartuş çantası asılıydı. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 52.